Aile Mektebi. Hazırlayan ve sunan Abdullah Büyük. Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bir konuşmaya başlarken besmele, hamdele, salvele dedikleri kısa ifadelerle Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain denilir. Ben de bunu her zaman dersin başına söyleyemiyorum. Bazen selam veriyorum, bazen besmele çekiyorum. Anlayışınıza güveniyorum sizlerle inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını ifade ederek dersine başlıyorum. Aklıma Sırrı Sakati'nin bir sözü geldi. Aslında bu mealde bir de hadis var ama Sırrı Sakati bu hadis-i şerifi biraz daha genişletmiş. Diyor ki, size bir ipucu daha doğrusu. İçimden herhangi bir kardeşim düşünebilir mi? Mesela acaba Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ın yanında ne kadar değerli bir kulum diye bir soru sorabilir mi? Sorabilir. Bunu vicdanla sorar yalnız. Sırrı Sakati işte bu konuya değinmiş ve diyor ki, bir kimse Allah'ın yanındaki değerini, kıymetini, şerefini öğrenmek istiyorsa dikkat etsin diyor. Allah onu nerede kullanıyor? Nerede istihdam etmiş? O kul nerede, ne işte meşgul olduğuna diyor dikkat etsin. Tıpkı buna benzeyen bir konular vardır. Mesela sevgi konusu. Sevgi hep büyükten küçüğe gelir önce. Yani küçükten büyüğe değil, büyükten küçüğe gelir. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu der Kur'an-ı Kerim. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bir mümin Allah'ı seviyorsa bilsin ki Allah onu sevdiğinden dolayı sever. Allah onu sevmezse kul Allah'ı sevemez. Hatta esprili bir fıkhi kaide bile koymuşlar. Ya bir kimse yemin etse, vallahi Allah beni seviyor. Ya ne bildin ya, Allah Allah, gaybe hükmediyorsun. Yok canım. Zaten Allah beni sevmese ben Allah'ı sevmem çünkü. Yani böyle elimize küçük küçük şeyler vermişler. Ümit ışıkları böyle motive ediyor yeni bir ifadeyle. Ben Kur'an tilavette buna benzer mesela. Kim ki kadın olsun erkek olsun fark etmez. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyorsa bilsin ki o Allah'la konuşuyor. Bak bu kadar açık, bu kadar şeffaf bir cümle. Bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okur, Kur'an-ı Kerim'i kapatsın. Akşamleyin beyi geldiğinde mi? Dese ki beyine, Ahmet Bey ben vallahi Allah'la konuştum dese yalancı olmaz diyorlar. Doğru, Allah'la konuştu çünkü. Yani Rabbimizin biz kullarına o biz size şah damarından daha yakınız diyerek hep böyle bizi korkutucu bir Allah yok ki. 99 tane isminin 9 tane sadece böyle intikamla, cezayla alakalı, 90'ı merhamet, şefkate, sevgiye dayanır. Bakın Allah-u Teala'nın 99 isminin 9 tanesidir böyle biraz bizi böyle daha dikkat edin ha, ceza alırsınız, şunu böyle yapmayın gibi. Ama geriye kalan 90'ı hepsi şefkat, hepsi merhamet, hepsi sevgiye dayalıdır. İşte bizler bu atmosferi, eğitim atmosferini bu anlayış içerisinde sürdürmeye çalışıyoruz. Ve böyle olunca da her geçen dersimizde hem konuya aşinalığımız artıyor, hem sizlerle olan diyalogumuz, gönül diyalogumuz, düşünce diyalogumuz frekans olarak bütünleşmeye gidiyor. Ve bir alışveriş yapıyoruz. Belki de bu bir ve takvada yardımlaşın buyuran Allah-u Teala'nın ayetinin bir tezahürü olarak algılıyorum bir bölümüyle de. Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra en son geçtiğimiz derste hatırlarsanız kapalı aileden açık aileye, yani her ailenin bireyleri kendisini itiraf etmekte, tarif etmekte, tenkit etmekte, fikir üretmekte, bu babası olur, annesi olur, ablası olur, abisi olur, kardeşi olur, kim olursa olsun bu yetkiyi Allah hem erkek kuluna vermiş hem de kadın kuluna vermiş. Bunu değerler bölümünde aktaracağım biraz sonra. Aile fertlerinin kapalı toplumdan açık topluma, açık ifadeye, açık tavırlara girmesi için ev ortamında baskı, korku ve tehdit olmamalıdır. Bir ev ki Allah'ın rahmet nazarına mazhar olacak bir evde ne korku vardır, ne baskı vardır, ne de tehdit vardır. Bir evde bu üç şey varsa, işte bunu İbn Haldun sosyal bir olay olarak Mukaddime isimli eserinde taşımış ve İsrail oğullarıyla Musa peygamber arasında geçen, bize ibret olarak anlatılan olayın arka bahçesini bize takdim etmiştir. Bir evde, bir fabrikada, bir iş yerinde veya herhangi bir yerde baskı, dayatma, korku, tehdit var ise bunun acı neticesi o ailede, o aile fertlerinde 5 tane hastalığın nüksetmesidir. Bir aile ki o aile ortamında şu söylemiş olduğum baskı var, dayatma var, yani korku ve tehdit var. Artık çocuklarımızı bekleyen, o evli olan yeni taze turfanda gelinimizi veya damadımızı bekleyen 5 tane pusuya yatmış hastalık vardır. Bunun bir tanesi korku üzere yaşamak. Baskı ve dayatma sistem ve rejimlerinde ve aile ortamında yaşayanlar baskı neticesinde korku üzere yaşayan insanları yetiştirmiş olurlar. İkincisi ikiyüzlülük. Nerede olduğu gibi görünen, göründüğün gibi olan insanlar, o gitmiştir artık. Onun yerine ikiyüzlü. Yani bir hanım beyiyle beraber oturuyor. Sabahleyin saat 8'de 9'da onu işine, ofisine uğurladıktan sonra eğer çocuklarına dönüp de "Oh be dünya varmış" diyorsa çok yazık. "Oh be dünya var" diyorsa veya bu sözü evlat diyorsa veya kapıdaki dış tokmak sesini veya zil sesini duyan bir çocuk "Eyvah baba mı geliyor" diyerek bir irkiliyorsa yazıklar olsun. Yazıklar olsun. O babada, o ailede mutlaka baskı vardır, tehdit vardır, dayatmak vardır. Buna hakkımız yok. Çocuklarımızı bütün eğitim uzmanları ne diyor? Aman ha, Allah'la korkunmayın, Allah'la sevdirin. Böyle şey mi olur? Oğlum şu vakit namazı kılmasın, Allah seni şöyle yakar, şu kadar şey yapar, verir. Allah'la çocukları korkutmayın demişler. Hep sevindirin ve sevdirin. Tıpkı bunun gibi ikiyüzlü olur artık. Eve geldiği zaman herkes, affedersiniz, süt dökmüş kedi gibi böyle duruyor. Kımıldaman suç, konuşman sıkıntılı. Oraya gelmiş bir despot var bir insan. Herkes böyle hazır ol varisine geçmiş gibi. Olmaz ya. Biz her ihtimale karşı olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. İşte baskı ve dayatmanın atmosferinde büyüyen çocuk iki yüzlü olur. Anasına karşı bir yüzlü, öğretmene karşı bir yüzlü, amcasına karşı bir yüzlü, alışveriş yapmış olduğum cilt cilt maskelere vardır bu çocuğun. Niye? Bu yavrumuz zamanında aile atmosferi içerisinde bir baskı ve dayatma altında büyümüştü ondan. Ve hatta İslam tarihçileri diyor ki acaba Hazreti Ömer Efendimiz'i bu kadar celalli kılan sebep nedir? Yani bir olay oluyor. Sıddık-ı Azam diyor ki ya Resulallah bunu bağışlayalım, affedelim. Bir daha yapmaz. Aynı sahabe, o da cennete müjdelenmiş, müsaade et diyor ya şunu boynunu vurayım diyor. Acaba Sıddık-ı Azam'a o şefkati, merhameti, Hazreti Ömer Efendimiz'e o heybeti, o haşmeti getiren konu ne olmuş diyor. Diyorlar ki tarihçiler, Hazreti Ömer Efendimiz çocukluk döneminde, gençlik döneminde sürekli babasının dayağı altında, baskısı altında büyümüştür ondandır diyorlar. Halifelik olduğunda yeryüzünün en şefkatli, en merhametli bir insan olmuştur. Ama o heybetli, haşmetli, sertlik dönemlerine bakınız, hep aile ocağında babasının aile ortamındaki baskısından, dayatmasından, dayağından oldu diyorlar. Bir baba, bir anne çocuğunu eğer iki yüzlü yapmak istemiyorsa, ki çok çirkin bir ahlaktır bu, çocuğuna olduğu gibi davransın, davrandığı gibi olsun. Allah aşkına ev ortamında disiplin ayrı, sevgiye dayanan disiplin, muhabbete dayanan disiplin, o farklı bir olaydır. Çocuğunuza bir suç işlediğinden dolayı ceza vereceksiniz. Verebilirsiniz. Bu cezayı seçerken dikkat edin. Acaba değil de yani aile mektebinin eğitim formatını anlamak açısından söylüyorum ben bunu. Çocuğunuzu neyi sever efendim? Çok güzel bir pastayı sever. Tamam. Çocuğunuz bir suç işledi. Bir ceza verebilirsiniz. Sana bir hafta boyunca pasta yok. Bitti. Hakim gibi kararı verdim. Kararında dur yalnız. Duracaksın. Ancak hayatını pasta vermekle kararttın. Ama diğer hayatla diğer bölümlerine aynı şefkati, aynı göstereceksin. Bir toptan çocuğa bir suç işlemiş olsa bir kızarız, hayatının tamamına ceza verirler. Sen sadece cezayı verdin, lokal bir ceza. Çocuğuna pasta vermeyecek çünkü yarım saat izin verdin, bir saatte geldi. Bir daha sana bu pasta yok bir hafta boyunca. Bir hafta boyunca pasta vermem. Ama bir hafta boyunca da çocuğuna ilgiyi, alakanı, şefkatini kesmem. Sadece pasta cezasını verdin, diğer bölümler özgür ve rahat. Çocuk düşünüyor. Annem bak pasta vermiyor ama beni yine yanağımdan öptü. Yine beni hoş karşıladı. Yine kahvaltı açarken gel yavrum diye bağrına bastı. Ben de annemi bundan üzmeyeceğim. Zamanına geleceğim. Bak görüyor musun? Çocuğu sen aslında bir doktor edası gibi tedavi etme imkanın var. Fakat usulünü bilemediğimizden dolayı çocuk bir suç işledi. Tamam. Gözüme gözükme. Bitti. Bu bir ceza mı? Bu bir usul müdür yani böyle? Niye gözükmesin çocuğun? Çocuğa bakmak bile sevaptı. Cennetteki yavru çünkü. Daha günahı yok şimdi yok mu yok. Bak da en azından bir feyiz al. Gözüme gözükme. Böyle bir ceza olabilir mi? İşte bu korku ve baskı dayatma ortamındaki acı neticelerinden olan ikiyüzlülük. Üçüncüsü o tehlikeli hastalık, pusuya yatan hastalık, yalan konuşmak. Yalan. Baskı ve dayatma rejimi altında yaşayan vatandaşlar, toplumlar yalan konuşurlar. Yalan söylerler. Halbuki onun doğasında, fıtratında yalan söylemesi yoktur. O baskı var ya, o dayatma var ya. Yani insan hak ve özgürlükleri insanlığın ortak değerleridir. Siz kafir de olsa, mümin de olsa, kadın da olsa, erkek de olsa, Arap da olsa, Kürt de olsa, Türk de olsa hiçbir kimsenin hakkını alamazsın, özgürlüğünü kısıtlayamazsın. Bu mümkün değildir. Bunu yaptığınız zaman işte yalan konuşan bir toplum olur. Yalan konuşmak. Zamanı geldiği zaman bu da devreye konulacaktır elbette ki. Aile hayatındaki olumsuz olayları nasıl çözebiliriz? Diyeceksin mesela hocam benim çocuğum yalan konuşuyor. Bunu nasıl tedavi edebilirim? Bu gelecek zamanda. Bunlar bu tespit, teşhis de sonra aile hakkındaki vermiş olduğum temel bilgilerle sizi bilgilendireyim ki sonra ha leb demeden leblebeyi anlayasınız. Nereden geldi? Demeyesiniz daha doğrusu. Yalan konuşmak. Baskı ve dayatma atmosferinde veya bir evdeki korku var, tehdit var. Bu aile fertlerindeki çocuklarımızı bekleyen bir başka hastalık sorumsuz olarak yaşama isteği. Hiç sorumluluk kabul etmez. Sorumsuz. Ayakkabını çıkarttın niye yerine koymuyorsun? Sorumsuz. Çünkü baskı ve dayatmada büyümüş olacak. Yarın evlenir. Evlenmiş olduğu hanımla belki ayakkabını tartışabilir. Ya çıkarttın ama niye ayakkabıya koymuyorsun? Çünkü o zamanda bir baskı ve dayatma babasının anasının evinde büyüyen bir delikanlı damat efendi. Sen onda artık sorumluluk bekleyemezsin. Peki şimdi lavaboda tıp tıp su damlıyor. Niye bunu bir teknik eleman gibi yapmıyorsun, onarmıyorsun veya bir usta çağırmıyorsun? Sorumluluk duygusu yok ki. Sorumluluk duygusu olmaz. Sorumsuz olarak yaşama isteği bir hastalıktır. Bunun geliş sebebi de bir evde veya bir ülkede yönetici veya yönetim kadrosu korku, tehdit ve baskı unsuru ortaya koymuş ise bunun neticesi bu olur. Ve nihayet son bir hastalık bekliyor ki bizi, menfaatçılık. Menfaatçı olurlar. Baskıcı toplum, baskı altında büyüyen toplum menfaatçı olur. Yani Allah için yok, Allah rızası yok. Ne yaparsam menfaat. Bunda ne menfaatim ne acaba? Gideceğim ama menfaatim ne? Alacağım menfaatim. Hep menfaatine kurulan bir hayat vardır. İşte sadece ve sadece kapalı toplum olmaktan, kapalı aile olmaktan kurtulup açık, net ve berrak ve şeffaf bir aile olmanın getirisi ve götürüsü bunlardır. Bu da bizi dikkatimi çeken bir konu. Aile mektebinin bir başka üzerine ısrar durmuş olduğu konu vardır. Değer vermek. Şimdi desem ki ben size, arkadaşlar, işte karı koca da değer verin birbirlerinize. Yuvarlak bir cümle. İşe yaramaz. Farkımız ne bizim şimdi? Karı kocanın, eşlerin birbirlerine, çocukların birbirlerine, büyüklerin küçüklerine, küçüklerin büyüklerine değer vermesi için önce bu değer vermeyi altyapısını oluşturalım. Tepeden inme olmasın. Nereden başlayalım? Bitkiler aleminden. Allah Resulü ekolojik dengeye çok büyük önem vermiştir. Bitkilere çok büyük önem vermiştir. Hadislerinde dahil. Siz sadece biçilmesi için ekilmiş olan bir çimeni, yeşilliği hakkınız olmadığı halde, zaruret olmadığı halde çiğnerseniz, o otu büyütmekle mükellef olan melek diyor Peygamber size lanet okur diyor. Lanet okur. Bir çimen, yeşil bir ot. Yeşil bir ot dahi peygamber dilinde değer görülmüş olan bir konudur. Önce biz bitkiler alemine karşı değer verip vermediğimizi ortaya koyalım. Şimdi ben diyorum ki bak, önümde yapay bir çiçek var. Geçen dersimizde tazeydi. Şimdi kurumuş, kurudu, sonra atılacak bu. Bir çiçek. Çiçek kadar değerlidir. Allah Resulü'nün güzel bir sözü var diye hatırlarsınız dersinde, bundan evvelki dersimizde. Kadını gündeme getiren peygamberimiz öyle bir olaylarla gündeme getiriyor ki, namaz ile koku ile Allah Resulü kadını gündeme getiriyor. Saliha bir kadının tarifini yaparken, dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: güzel koku, saliha kadın ve gözümü aydınlatan namaz diyor peygamberimiz. Biz diyor ki aile mektebine katılan beylere, annelerimiz, kızımız, nikahla evlenmiş olduğum hanımımız, teyzemiz, halamız ve tüm kadınlar, çiçek kadar ince ruhlu ve narin, namaz kadar değerli ve kutsaldır. Ona göre değer verin. Bitkiler aleminde sadece ve sadece bir yapay çiçeğe baktığınız dahi, gördüğünüz zaman hemen aklınıza ince ruhlu, yaratılış, fıtrat dünyası, nezaketlerle yoğrulmuş olan bir varlık geliyor. Düşünebiliyor musun? Bir hanımefendi bütün imkanlarını kullanır, becerisini ortaya koyar, elinden o kadar geliyor, yemeğini hazırlar, sofraya koyar. Ondan, ya bunu niye veriyorum, tuzu niye yoktur demiş olsan, Allah Resulü buna karşı geliyor. وَلَا تُقَبِّحْ diyor peygamber. Sakın ola ki hanımının yapmış olduğu şeye çirkin deme diyor peygamber. Kadın bunu kaldıramaz çünkü. Erkek kaldırır da, ama kadın kaldıramaz. Kadının fıtrat, incelik yasasına Allah Resulü bizi bu kadar taşımış. Ve bu bakımdan bitkiler alemiyle, çiçekler alemiyle, yoncalarla, tarlalarla vesairelerle, tüm topyekün bitkiler alemiyle Allah Resulü bizi buluşturuyor, tanıştırıyor ve değer vermemizi istiyor. Sonra projeksiyonu ikinci alem kimidir? Hayvanlar alemine çevirmiş peygamberimiz. Hayvanlar alemi. Bildiğiniz kollar bunlar. Fazla üzerine durmak istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum ki, Allah Resulü bir kedi yüzünden bir kadının cehenneme gittiğini, bir köpek yüzünden bir erkeğin cennete gittiğini ortaya koymuş, ifade buyurmuşlar. Ve hatta bineğine binerek tebliğe giden bir insan düşünün. Katıra binmiş, deviye binmiş, ata binmiş, bir köye gidip dini anlatacak. Diyor ki, binmiş olduğunuz hayvanın, binmiş olduğunuz yerini kürsü haline getirmeyin, hayvandan inin, yerde yapın. Hayvanın dahi binmiş olduğu üzengi yerini bir kürsü haline getirmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Sonra Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu bir başka konu vardır ki hayvanlarla alakalı, köylerimizi daha çok ilgilendiren veya hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizi daha çok ilgilendiriyor. Koyunlarınızı, ineklerinizi neyse sağarken uzun olan tırnaklarınızı kesin diyor Peygamber Efendimiz. Uzatılmış olan tırnakla bir hayvanın göğsüne sıkarak süt sağmayı Allah Resulü şefkatli ve merhametli ümmete çok görüyor. tırnaklarınızı kesin diyor Peygamber Efendimiz. Ve hayvanın göğsünde ne var ne yok bütün sütü diyor alıp çıkartmayın. Yavrusuna da birazını koyun diyor Peygamber Efendimiz. Bütün bunlar medeniyet kurmuş olan bir peygamberin ümmetinin duyup geçeceği konular değildir. Hepsinden ders alıp hepsinin hakkını vermekle mükellef olduğumuz birer konudur. Ve tüm kainatla yani Allah'ın yaratmış olduğu tüm eşya ile olan değer verme özelliğimiz nedir? Ayağınıza giymiş olduğunuz ayakkabının yeri ayakkabılıktır. Sonra yatak odasına koymazsınız. Eşyayı hak ettiği yere koymak eşyaya değer vermektir. Pardösünüzü, çarşafınızı, mantonuzu asacağınız yer ile ayakkabınızı giyeceğiniz yer farklıdır elbette ki biliyorsunuz. Bakımdan bırakınız bir eşyayı hak ettiği yere koymak, bizi nereye koyduğu sistemler onu bilemiyorum ben burada. Hakikaten düşünüyorum, taşınıyorum. Avrupa'ya gittim ben 3 sene. Aile Mektebi programı için Almanya'ya, Fransa'ya gittim. Köln şehrinde ve Strasbourg'da programı uygulamış olduk. Yani Batı ülkeleri dahi kendi vatandaşını hak ettiği yere koymuş. Kendi vatandaşını hak ettiği yere koymuş. Diyor ki mesela bir caddeden öbür tarafa geçeceksiniz. Eğer diyor benim vatandaşım ayağını kaldırımdan caddeye attığı an ey şoförler siz duracaksınız diyor. Önce vatandaşım geçecek diyor. Ve buna herkes alışmış. Düşünebiliyor musun? Vatandaşının bir trafik de bir caddeden öbür caddeye geçmesi için belki 100 tane arabayı durdurtturuyor. Niye? Vatandaşını hak ettiği yeri vurmuş. Hristiyan olsun, Yahudi olsun neyse sen bir insansın, senin yerin budur. Öyle diyor ki saat 11'den sonra bulaşık makineleri, çamaşır makineleri çalıştıramaz. Çünkü uykuda olan insanlar rahatsız olması lazımdır diyor. Bu kültürü vermiş. Toplu olarak kullanmış olduğu asansöre binerken veya inerken sessiz ve sakin olun. Çünkü uyuyan çocuklar, uyuyan insanlar vardır demiş. Kültürünü kazandırmış. İnsana değer veriyor. Bir ev yaptırmışsınız, güneşin doğuş istikametinde boş bir arsa var. O boş bir arsaya bir başka insan ev yaptırmak istiyor. O insan bu insana geliyor, izin istiyor. Ben de diyor buraya ev yaptıracağım. O da dese ki, hayır benim güneşime engel olamasın dese, belediye ona ruhsat vermiyor. İkinci diyor anlaşın, gelin ben sana ruhsat vereyim diyor. Yani insanlara değer verilmiş daha doğrusu. Biz yobaz, gerici, mürteci, anamdan dünyaya geldim, 7 yaşında başladım bu kelimeyi duymaya. 1970 yılında Konya'ya geldim, tam 40 sene oldu. 40 yıldır basında, yayında hepsi. Ülkede bir şey olsa irtica hortladı. Mürteciler geliyor, böyle bir şey olabilir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir despot sistem göremezsiniz. Hiçbir yerinde. Vatandaşına, vergisini almış olduğu vatandaşına mürteci diyen, irtica eden, bu ne biçim iğrenç bir şeylerdi bunlar. Bakımdan biz aile mektebinde önce eşyayı hak ettiği yere koyun. Ben Adana'da aile mektebini kurarken, belki beni şu anda Adana'dan aile mektebinden dinleyen olabilir, söylüyorum. Bu programa katılanlar hanımlarını dövmeyecekler, hanımlarına küfretmeyecekler. Onlar bir insandır dedim, arka zatı tüm kadını alkışlamışlardı. İlk dersinde daha böyle. Yani önem veriyorum çünkü. Kadın nasıl bir atmosfer içerisinde ki bir şey diyor, bir elinde olmayarak kadın ayağa kalkıyor, alkışlıyor böyle yani. Dayak yok. Aile mektebine katılana dayak yok. Kötü söz yok. Sövmek yok. Küfür yok. Bu konuları gündeme çalışmaya çalıştım. İçin biz bırakınız insana. Daha kainattaki tüm olaylara karşı, eşyaya karşı saygılı olmak, değer vermek mecburiyetindeyiz. Hayvanlara değer ver. Bitkilere değer ver. Arpaya, yulfaya değer ver diyeceksin ve sonra geleceksin. İnsanlara değer ver. Her zaman göğsümü gere gere söylemiş olduğum bir konu vardır. Sık sık da ifade ediyorum. Yine söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Allah Resulü Kabe-i Muazzama'ya bakmış, bir daha bakmış. Bir insan bazen böyle bir hale girer ya, sekinet hali mi dersiniz, yakaza hali mi, böyle bir titreme hali gelir, gelir geçer böyle. Bir anda Allah Resulü fe sübhanallah, Allahu Ekber diyor. Kabe'ye bakıyor böyle, bakıyor, bakıyorsun fe sübhanallah, Allahu Ekber dedikten sonra ey Kabe, Allah'ın ne kadar da büyük şerefin var diyor. Ne kadar mükerremsin diyor. Ancak diyor bir müminin şerefi senden çok üstündür ey Kabe diyor. Buyur. Diyorum ki Müslüman kardeşim, evlendiğin hanım, Müslüman hanım kardeşim, evlendiğin bey, gidip de tavaf ettiğin Kabe var ya, ondan daha şereflidir Allah indinde diyorum. Kabe'nin bir taşın elini sürmek için can atıyorsun. Bak yanı başında hanımın var, oğlun var, kızın var. Dünya gelen oğlun senin için din kardeşindir ve Kabe'den senin için daha şereflidir. Değer vermen lazım. Hanımına değer ver. Beyine değer ver. Çünkü değer vermek mevzusunda neden? İslam medeniyetinin kurulmasını erkekler değil sadece kadınlarla beraber yapılmıştır. Bir medeniyetin kurulması için iki şey lazım. Emr bil maruf, nehy anil münker. Allah ne diyor? Vel mu'minune vel mu'minat ba'duhum evliyav ba'd. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidir. Ye'murna bil maruf ve yenhevna anil münker. Onlar çünkü iyiliğe emrederler, kötülükten yasaklarlar. İster Emevi dönemi, Abbasi dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, medeniyetimiz varsa altında hem erkekler vardır hem de kadınlar vardır. Bundan dolayı Müslüman kadın Selçuklu'da muallime olarak tarihe geçmiş, Osmanlı'da ise sultan olmuştur. Onu sultan olarak değer görmüşler ve sultanlık makamında tutmuşlardır. Konunun en can alıcı noktalarından bir tanesi bu. Bakımdan değer vermek. Aile mektebi birbirlerine değer vererek, önem vererek, birbirlerinden istifade ederek, birbirleriyle irtibatı kurarak hayatı güzelleştiren insanların gitmiş olduğu adeta bir mekteptir, bir okuldur. Ve bundan dolayı da İslam tarihçilerinin güzel bir tespiti vardır. Bunu da söylüyorum ki bu söyleyeceğim konular demen ki sık sık tekrar yapılıyor, sık sık tekrar yapacağım. Çünkü bir bina yapıyoruz, bir aileyi inşa etmeye çalışıyoruz, malzeme toparlıyoruz. Çimentosunu, kumunu, mühendisini, planını, projesini toparladığımız gibi bu bilgiler işte oluşturacağımız o ailenin, model ailenin oluşması için malzemelerdir, temel bilgilerdir. Bir insanın, erkek bir insanın iki yolculuğu vardır demişlerdir. Birinci yolculuğu haktan halka doğru yolculuktur. İkinci yolculuğu halktan hakka doğru yolculuktur. Haktan halka doğru yolculukta Allahu Teala hanımlar istisna yapmış ve peygamberliği erkeklere vermiştir. Kadından peygamber gelmemiştir. Tartışılmış ama olmamıştır. Bu bir noksanlık değildir yalnız. Bu bir nakısalık değildir. Ancak haktan halka doğru yapılmış olan yolculukta Yüce Allah peygamberliği erkeğe verirken tekrar halktan hakka doğru kulluk yolculuğunda her erkeğin mutlaka kadının desteğine ihtiyacı vardır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz bekarın dini yarımdır, evlenince tamamlanır diyor. Çünkü nikah akdiyle evlenmiş olan bir erkeğin bilir ki benim dini hayatımın %50'si artık koruma altına alınmıştır. %50 bende vardır, %100'ü koruma gücüne kavuşmuş oluyorsunuz. Evlilik bu. Evlilik hayatını gerçekleştirmiş olan bir hanım kardeşim ne diyor? Evlenmiş olduğum beyimin sebebiyle ben Allah katından göndermiş olan hayat tarzım olan dinin %50'si artık koruma altına alınmıştır. Geriye kaldı %50'si. Evlilik bu. Hayat bu daha doğrusu. Yoksa ebedi alemdeki birlik ve beraberliğimizi sağlayacak temel noktaları böyle basit olarak elde alamayız. Değerli kardeşlerim. Bu dersimin son bölümlerinde bir de takvayı getirdim. Yani hedeflerimden bir tanesi de takvalı aile. Şimdi takvalı aile deyince biraz farklılaşıyor. Çünkü takva ne? Efendim şeyh olacaksın, başka sakallı olacaksın. Yani böyle belli bir yaşta bulunacaksın. Bir hürmet nişanesi gibi sakallı olacak, yaşın kamil olacak. Kılığınla, kıyafetinle, her şeyinle böyle bir hokkalı, böyle ağır azem bir adam olacaksın ki takvalı bir adam, maşallah. Benim takvayı böyle hiç anladığımı hiç kimse ispatlayamaz. Böyle takva olmaz. Önce takva Allah Resulü'nün dilinde adresi bile belirsiz. Mübarek şehadet parmağını kalbine doğru götürmüş, ne demiş? Et takva hâhune. Takva işte buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Allah'tan çekinerek, sakınarak, ilahi emirlerini aman çiğnemeyim, aman haramlara bulaşmayayım hassasiyetini koruyarak yaşam tarzına takva denir. Biz bu aile mektebinde takvalı damat, takvalı kaynana, takvalı baba, takvalı anne, takvalı gelin. Niye biz yaşamayalım? Bunu yaşayacağız. Bunu sizlere takdim etmeye çalışacağım. Takvayı böyle belli bir kesimin, belli bir insanların değil, her mümin kadının, her mümin erkeğin akıl bali yaşın idrakla beraber başlar, ölünceye kadar devam eder. Evimize, mutfağımıza, hayatımıza bu takvalı bir gelin hanım, bir kaynanasına bir gelinlik yapsın bakayım. Takvalı bir kaim anne dediğimiz kaynana, takvalı bir kaynana olarak gelinine bir annelik yapsın bakayım. Bir takvalı delikanlı babasına takvalı itaatıyla babasını psikolojikmen bir rahatlasın daha doğrusu. Biz bunlardan mahrumuz şu anda. Hep emir, hep talimat. Şimdi bir erkek diyelim, hanımından itaat bekliyor. Bir erkek hanımından itaat istiyorsa bu aile hayatında iletişim sıkıntısı vardır. Çünkü itaat istenmez. İtaat verilir. O doğal bir şeydir yani. Bir erkek demek ki hanımını kendisine itaat edecek bir atmosferi yaşatmamış ki itaat yok. Bundan dolayı zoruna gidiyor. İş yerine gidiyor. İşçisi ceket düğmeliyor. Buyur efendim hoş geldin diyor. Öbürü saygı duyuyor. Eve gidiyor. Aynı itaatı o beden dili itaat sanıyor tabii. Hanımını da görmeyince, çocuğunu da görmeyince itaatsizlik olarak buluyor. İtaat böyle ceket düğmelek demek değilmiş ki. İşte bundan dolayı aile hayatımıza takvalı aile programını bilerek ve bilinçli olarak ortaya koymaya çalıştık. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti sürekli üzerinizde olsun ve eksilmesin. Hepinize teşekkür ediyor ve saygılar duyuyorum. Sağ olasınız.
Erkam Radyo'da Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi'ni dinlediniz.